Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Yeni bir ikisi biri daha teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri sizlere aktarmak üzere birlikteyiz. İlk haberimiz ülke gündemini çok uzun süredir meşgul eden bir konuyla ilgili sonuca varıldı. Nedir? Cam filmi yasağında son karar belli oldu.
Hey be!
Evet.
Nedir artık son karar?
Arabamızdaki filmleri sökeceğiz. Bu belli oldu. Biz çünkü bunu sürekli gündeme taşıyorduk. Arabamızda film vardı ve destek bekliyorduk. Bir de böyle şey var, tepkiler var biliyorsun değil mi? Evet.
Yani kamuoyu oluşturduk.
Kamuoyunu oluşturuyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? Çıkarlarını hizmet ettiriyorsun falan derken şaka bir yana. Dedi ki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, cam filmi kullanın. Okey, bir sıkıntı yok. Ama ön tarafa 180 derece görüş alanında kesinlikle film olmayacak. Ön camdan ben baktım mı seni göreceğim. Aynı zamanda dedi ki diğer camlarda koyacaksan eğer %70 güneş geçirecek.
O zaman bayağı gözüküyor.
Şimdi bak, bir video var. İzliyorlar izleyenlerimiz. Bu videoda ön camlar %50 ışık geçiriyor. Arka camlar %35 ışık geçiriyor. Yani bayağı geçirgenlikleri az aslında. Yarı yarıya kırıyor ışığı. Ona rağmen bayağı bir içeriği gösteriyorlar. %70 içeriği göstermek demek. Gerçek anlamda içeriği göstermek demek aslında. Yani çok
yani
da fazla bir
etkilemiyor. Yani uğraşmıyor %70'i de adam akıllı görelim biz içeriği.
Yani diyorlar. Kısacası aslında cam filmi kullanacaklar için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü cam filmi dendiği zaman insanların aklına ne giriyor? Simsiyah camlar. Evet. Hiçbir şey göremediğin içeridekini. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Bence de iyi oldu. Ben çünkü içini göremediğim arabada tedirgin oluyorum. İçini
evet.
Görelim.
Peki.
Yani neden kapatmak istiyorsun değil mi kardeşim? Sana soruyorum bu konuyu. Bir arkadaşımız şey demiş sadece. Ya demiş, cam filmleri kullanmak klima verimliliğini arttırıyor. Antalya gibi sıcak yerlerde yaşayanlar için ekstra tasarruf sağlıyor demiş. Doğrudur, olabilir. Ama İstanbul gibi büyük memleketlerde biz ihtiyaç duymadığımız için pek oraları düşünüyoruz.
Nasıl içine girmiştik? Umurumuzda bile değilsiniz diye.
Şaka bir yana haklı. Ama ben bu gerekçeleri biliyorum. Terör gerekçesinden dolayı kapatmayın deniyor. Doğru. Bisiklet kullanıcıları da arabanın içindeki adamın nereye baktığını görmek istiyorlarmış. Onlar da haklılar. Çünkü biz de şoförleri biliyorsun. Yaya geçinde durup durmayacağı belli değil. Seni görüp görmeyeceği belli değil. Her zaman karşıdan karşıya geçerken biz niye öngörüyoruz? Görüyordur beni, frene basar herhalde.
Evet. Ya ben bakıyorsun, şu suratına bakıyorsun. Yani.
Evet. Ama adam başka bir yere bakıyorsa ben yola atlamıyorum yaya geçidi bile olsa. İşte
ya bak, her şeyi
göreceğiz.
Geçtim zaten, şuna kimse bir şey diyemiyor işte tam olarak. O yani terörden dolayı arabanın içini kontrol edilmesi olayına. Hani kimse tam olarak bir cevap vermiyor belki ama cevap verilecek tabii, cevap da var. Sonuçta yani milyonlarca araba var, hepsinin içine nasıl bakacaklar? Yani bu terörü tam yani anlamıyla çözecek olay değil ama çevirmelerde
yani en kötü hepsini olur. Çevirecekler filmlerin. Yani filmliysen çevireceksin.
Bazı arabalar, ben arabalara çok hakim bir insan değilim bu arada. Sadece soracağım. Bazı arabaların üretimi filmli oluyor deniliyor.
Evet. Mesela ben olacak? Suzuki Swift kullanıyordum. Arka camları filmliydi ama onların hiçbirinin ön camında film yok. Sadece arka camlar
öyle
filmli.
Öyle mi? Fabrika çıkışı.
Fabrika çıkışı.
Camı.
Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Eğer fabrika çıkışına onay verildiyse öyle zaten kullanmaya onaylı devam edebiliyorsun. Ama onlar da dediğim gibi ön camı filmlemiyorlar.
Peki benim arabamın camı diyelim ki filmli şu anda. Uymayan bir şekilde filmli. Ne kadar süren var
abi,
acaba bu
çevirirler, bağlarlar anında. Bitti iş.
Şu an yani o karar...
Ceza yersin, evet. Onun için hemen götürün filmleri, söktürün. Yatırım yaptıysanız da Bitcoin'e yatırın paranızı. O da düştü,
düştü
biliyorsun.
Evet.
Çılgınlar gibi.
Gene bahsettik. Nasıl biz... mutlu oldu? Yatırmadık ya, çok mutluyuz şu anda diye.
Yine bilinçaltı mesajımızı buradan veriyoruz.
Düştü. Bir süre daha düşecek deniliyor ama bakalım.
Düşsün. İşte düşünme zamanlarda alma zamanı. Böyle yatırım şeyleri tavsiyesi verip insanları batıran.
Batırma.
Bu arada ben hala almadım.
Evet, ben de almıyorum.
Ama planlarım olabilir. Sonra açıklarım. Eğer alırsam, kazanırsam. Bunu burada kazandım diye söylerim.
Kazanırsam burada görmezsiniz zaten.
8 ona katlamış. Yılın en çok kazandıran mesleği de belli
Bitcoin
oldu Türkiye'de. Mesela yılın en çok kazandıran mesleği dediğinde ne düşünürsün? Meslek.
İşte, ne bileyim, inşaat, hani şey, mühendislik falan.
Değil mimarlık yani, belki. Yazılım mesela şu anda, yapay zeka mı? Türkiye'de en çok kazandıran şey ne olmuş biliyor musun? Oto göçük ustalığı. Türkiye'de.
Şaşırmıyorum. Hiç sanayiye gittim
yakın
dolu, zamanda.
Son dolu yağdıktan sonra biliyorsun sıralar evet. Böyle 4 ay sonra gel abi falan diyorlardı. İşçi yetmemiş, yurt dışından işçi transfer etmişler. Brezilya'dan falan adam gelmiş.
Gerçekten mi?
Tabii
onu
yabancı
bilmiyorum.
Adam. Günlükleri 500 euroya kadar çıkmış kazançları çalışanların. Yani burada tabii hesaplanmış ama ben çalışana 500 euro verildiğini düşünmüyorum.
Ben düşünmüyorum.
Yani usta olarak kazanmıştır onu. Yani iş yerine sahibiyse.
İş yerine giren paradan bahsediliyordur belki.
Yani 500 euro çok küçük bir para günlük.
Yani o iş yeri için değil bu arada. Ona zaten kazanıyordur
şey
o kadar.
Şey demiş zaten federasyon. Bu arada Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu demiş ki yani biz bu yabancıları göndermek istiyoruz. İşkur'la şu anda bir işbirliği içindeyiz. Bir iki aylık eğitimden sonra yeni oto ustaları, kaporta ustaları olacak demiş. Yani dolular yağdığı sürece bu şekilde bu iş ölmez.
Dolular yağmasa bile bir şey değişmiyor. Gene zaten kalabalık abi. Dolu
evet,
yağmadan
doğru.
Önce de ben sanayiye gittiğimi hatırlıyorum. Yani sanayiye girince ilk defa hayatımda sanayiye girme mesela oha demiştim. Yani hakikaten herkes arabasını çarpıyor şu gezerek.
Bak bir video geliyor görüntüye. Bu videoyu YouTube'da buldum. Göstermek istiyorum. Burada bir tane manyetik şey var. Cihaz var. Bir tane BMW'nin üstüne dönüyorlar. Anladığım kadarıyla pahalı uygulaması. BMW olduğundan dolayı oradan bir çıkarım yaptım. Böyle getiriyor şeyin üstüne çöküğün. Tık diye çekiyor adet onu.
Öyle öyle.
Ben manyetik öyle şeyle değil. Pıtır pıtır. Ben nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Isıtıyorlar falan böyle bir pompayla çekiyorlar Allah falan Allah. Diye düşünün evet.
Normalde bizde sistem şu çünkü yani aç usta aç açtın mı çal tamam abi oldu oturdu yerine diye ben böyle oldum.
Ya belki. Çünkü şey göçükleri çok enteresandı çok hafif bir göçük vardı abi. Hani onları bir şeyle çekiyor olması lazım böyle vakumlu bir şeyle.
BMW olunca öyle oluyor bizde çünkü bayağı manyetik dizek, atmak diz atmak işte şeyin
ve o kadar güzel ki adam tutuyor tık diye atıyor tık diye atıyor ve 500 lira günlük maşallah. Demek bu cihazlardan getirirsiniz arkadaşlar o da en kazançlı meslekler arasında sizi sokabilir.
Peki bu kazandığımız paraları yıl içerisinde.
Teknolojik otomobil haberleriyle başladık.
Aynen, aynen. Peki bu kazandığımız paraları yıl içerisinde nasıl harcarız? Şimdi tabii geldik ki. O konuya. Arkadaşlar oyun haberlerinden en önemli haberle başlayalım. Steam kış indirimleri başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Cüzdanlara mukayyet olun. Kendinizi sağlığımı alın. Gene Steam'in en çok merak edilen dönemlerinden bir tanesi bu kış indirimleri. Pek çok oyun indirime giriyor. Zaten siz de gün içerisinde göreceksiniz bu oyunları ve şeyleri. Bunun dışında şunu da söyleyeyim. Steam her sene bir şey yapıyor son zamanlarda. Yılın oyunları ödülleri yapıyor.
Evet.
Bu ödüller ama şey değil. En iyi oyun falan değil.
Farklı kategoriler.
Abidik kategoriler. Evet. Bunlara oy da verebiliyorsunuz. Her gün farklı bir kategori oylanıyor. Haberiniz olsun. Eğer merak eden varsa 3 Ocak'a kadar farklı kategoriler oylanacak diye hatırlıyorum. Dikkat çeken bir sürü indirim var hatta. Ama şeyi fark ediyorum ben. Şu an önümde bir liste var. Geçen sonbahar indirimlerinde de aşağı yukarı bu oyunlar bu indirimlerdeydi. Hani böyle çok vurucu bir şey var mı? Şu an sıcağı sıcağına ben bulamadım.
Ya yani şöyle bir şey var.
Ama en vurucu gördüğüm Witcher 3 yani benim için.
Ya Witcher 3 bir de Grand Theft Auto 5 birçok insan için. Yani bunlar haricinde zaten çok ama böyle şey oyun kalmadı. İnsanların çok arzulayıp alamadığı zamanda pahalı olup ya, da indirime giren çılgınlar
benim indirimlerde
gibi.
Mantığım şu oluyor abi genelde. Mesela ben çok indie oyunlar oynamadığım için böyle büyük oyunlar oluyor bazen ama para vermek istemiyorsun yani. Ulan 200 lira da vermeyelim şu oyuna. Bekleyelim biraz da belki bir şey olur diye. O tarz oyunlar indirimlerde mesela hoşuma gidiyor. Bak çoğu insanın Watch Dogs 2'yi oynamadığını tahmin ediyorum. Evet. Mesela şu an indirimde Watch Dogs 2 70 lira. Bak iyi de bir oyun. İlk oyunu oynayıp bir sürü laf eden insanlar sevecektir diye düşünüyorum Watch Dogs 2'yi. Ama o kadar önyargılı olduk ki ilk oyundan sonra büyük ihtimalle unuttu bile bir sürü insan. Mesela bu fiyat verilebilir. 20 saate yakında bir oyun süresi sürüyor.
Hak ettiği fiyat bu bence zaten Watch Dogs 2'nin
ya
de.
Bence çoğu oyunun hak ettiği fiyat. Bu da bizde kurulan
evet,
çok
ne yazık ki. Ya şöyle bir problem var. Şimdi şeyde haklısın. Biz hep ister istemez bu 3A title'lara ve yeni oyunlara bakıyoruz. Yani 2017'de çıkmış hemen indirime girmiş mi diye bakıyoruz. Evet. Oyun indirime girmiyor. Benim mesela indirimde yakaladığım en son paketler neydi? Baya baya indirimde. Arma 3'ün mesela ekstra paketlerini çok indirimli alabildim. Hmm. Ki pahalı biliyorsun. Arma 3 öyle bir oyun ki. Hep ekstra paketler geldiği evet, için evet. Kendisi de pahalı, ekstra paketleri de pahalı. Bunları alabiliyorsun dediğin gibi indirimlerde. DCS var mesela, Digital Combat Simulation, simülatör. Onun da uçak paketleri yarı yarıya indirime giriyor. Eğer takip etmiyorsan görmüyorsun zaten çok spesifik konularda. Takip evet. Ediyorsan ve en güzeli de şu Steam'in istek listesi var ya. Evet. Oraya eklemek abi, oraya ekliyorsun oyunları, indirime girdin mi sana haber veriyor en zaten. Tatlısı. Ve dediğin gibi buradan neler alınabilir? Doom alınabilir almadılarsa, bak.
Ha, Doom da var. 66 lira. Saf aksiyon yani. Bir 10 saat üstü saf aksiyona doyarsınız
başka
gerçekten.
Başka bir şey yok evet.
Yani Witcher 3 hala oynamayan var mı bilmiyorum. Hani Witcher 3'ü çok almak isteyip de oynayamayan oldu mu? Çünkü çok indirime girdi Witcher 3 bu zamana kadar. Çıkış fiyatı bile çok uygundu. O yüzden Witcher 3'ü bir daha tavsiye etmenin bir anlamı var mı bilmiyorum. Ama 30 liraya kadar düştü fiyatı bayağı.
Şöyle bir
yani.
Şey de var. Onun da altını çizelim. Dolar öyle bir arttı ki ne yazık ki. Mesela geçen bunda nasıl hissettim? Konuşuyoruz bir arkadaşlar dedim iOS oyunları ne kadar pahalı oldu işte yeni bir yarış oyunu çıktı 35 lira falan. Abi dedi uzun zamandır 6-8 dolar arasında değişiyor zaten filan dedi. Yani evet. 10 dolar oldu mu dedi bizde 40 liraya yaklaşıyor zaten fiyatı dedi. Düşündüm harbiden evet. Doğru yani Amerikan doları olarak hiçbir şeyde bir değişiklik
ben
yok.
Ben onu teknolojide fark ettim. Benim aldığım telefonla ilgili mesaj geldi. Telefonunuz çok sınırlı sayıda indirime girmiştir hemen alın falan diye. Benim zaten aldığım bir telefonda eşime gitmiş mesaj bir baktım benim aldığım fiyat hani.
Değişiyor evet.
Dedim ki ben zaten bu fiyata aldım bunu. Hani nasıl indirime girmiş diye. Evet bayağı fark ediyor insan o şekilde.
Ne yazık ki.
Bir haberimizde geçen programda verdiğimiz Battlefield haberi vardı. Bir tane insight dediğimiz böyle içeriden bilgi gelmişti. Battlefield'ın bir sonraki oyunu yani 2018'de çıkacak oyunu Bad Company 3 olacak deniliyordu. Bu iddiaya da biz çok inanmıştık. Ben de inandığımı söylemiştim. Çünkü daha önce haberi veren bu çocuk, bu arkadaş Battlefield 1'in de haberini vermişti. Ve %100 bilmişti adam. Fakat İşin aslında öyle değilmiş. Ama
belki
tam
de
olarak
sırf ona inat şey yapıyorlar. Değiştiriyorlar.
Evet. Beyler değiştirin. Tüm oyunu baştan aşağı yapın diye. Abi genelde şöyle bir şey var. Modern savaşlara gitmiyoruz. Şu bilgi geldi. Bunun da doğruluğuna inanılıyor. Çünkü direkt içeriden, stüdyonun içinden bir bilgi alınmış gibi söyleniliyor bu. Ne kadar doğru bilmiyorum sonuçta. Yani bu iddian. Adam ben stüdyonun içinden bilgi aldım diyor. Hani evet. O yüzden herhalde biz de inanıyoruz ona. Bir tane haber sitesi bu arada bunun bilgisini alan. Fakat WW2 dedikleri bir olay. Yani ne? İkinci Dünya Savaşı'nda devam edecek Battlefield. Daha önce Battlefield 1'de Birinci Dünya Savaşı yapmışlardı. Şimdi de yeni oyunda 2018'de İkinci Dünya Savaşı temalı bir Battlefield gelecek deniliyor. Bad Company 3 de hep gündemde. Fakat Bad Company 3'ün olup olmayacağı daha net değil. Yani bu sene gelip gelmeyeceği büyük ihtimalle gelmeyecek ama bir gün çıkacak. O da söyleniliyor. İkinci Dünya Savaşı bu arada iyi. Call of Duty'de İkinci Dünya Savaşı'na. Hepsi döndü bir anda İkinci Dünya Savaşı'na. Bakalım ne yapacaklar.
Ben Battlefield yorumunu seviyorum. Battlefield çünkü ne tam Birinci Dünya Savaşı aslında oradaki karakterler biliyorsun.
Tabii yani modernleştirilmiş bir Birinci Dünya Savaşı.
İkinci dedi. Dünya Savaşı'nı da aynı şekilde ele alırlarsa daha keyifli bir oyun olabilir.
Bakalım.
Ama ben Bad Company'yi bekliyordum ya. Özellikle Vietnam değişik güzel olurdu.
Ya herhalde biraz atmak istemediler o kozu. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nı yakaladılar ya.
Evet doğru olabilir.
Orada bir hava var ya onu sömürecek. Onu böyle sömürecek böyle. Bunlar çok sömürecek.
Şimdi 10 gündür Reddit gündemini meşgul eden, son 2 gündür de ispatlanması ve Apple'dan gelen açıklamalarla beraber tüm teknoloji basının ilgi alanı olan bir konu var. Apple'ın eski cihazları bilerek yavaşlattığı konusu. Şimdi bu çok uzun zamandır konuşuluyor biliyorsun. Her güncelleme geldiğinde insanlar ne diyor? Benim cihazım yavaşladı. Apple bunu bilerek yapıyor ki yeni cihaz alalım. Hmm. Ve bu şekilde bilinçli eskitme işte olaylarıyla beraber sürekli yeni cihaz satmayı teşvik ediyor tarzında. Reddit'te aslında bunu da yapan kişi Geekbench'in geliştiricisi. Geliştirme kitiyle bakarken, yazılım geliştirme kitiyle şunu görüyor. Bazı iPhone'larda işlemci hızı vaat edilenden düşük, yarı yarıya düşük. Hatta yarısından daha da aşağı. Mesela 1400 MHz kadar işlemci 600 MHz'de falan çalışıyor öyle diyeyim sana.
Aa.
Yani öyle bir dibe vuruş var. Sonrasında bunu gündeme taşıyor. Şu güncellemeyi yaptım ve telefonun işlemci hızı düştü diye. Hı hı. Meğer iPhone 10'dan sonra yani iOS 10'dan sonra şöyle bir olaya gitmiş Apple. Pilinize bakıyor. Pilinizin gücü eğer randımanlı değilse çabuk bitmeye yani tükenmişse artık pil. Pilin bitti artık hızlı şarj tüketiyor falan diyoruz ya. Özellikle hı hı. Son güncellemelerden sonra pil çok hızlı gidiyor diyen şikayetler de görülüyor. Şöyle bir şey yapıyor abi. Diyor ki senin pilin zaten ölmüş. Ömrünü tamamlamış. Ben bunu daha fazla yormayayım. İşlemciyi yarı yarıya kısayım ki.
Telefonuna göre yapıyor. Yani bunu mesela ben güncelleme yaparken tüm iPhone 5'ler için mi yapıyor bunu yoksa?
Yani senin şöyle iPhone 6 ve sonrası için iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE modellerine bakıyor. Eğer güç tüketim konusunda bir sıkıntı varsa işlemci hızını yarılıyor. Pili değiştirirsen eğer yenilersen pilini bu sefer o limiti kaldırıyor.
Ha senin telefonuna özel ama yani.
Tabii. Şimdi bu açıklama yapıldı. Biz dedik ki paylaştık bunu haber olarak. Nedense her insandan şöyle bir tepki geldi. Biz biliyorduk zaten yeni mi öğrendiniz? İşte bilinen bir şey açıkladılar. Ha işte sen yeni öğrenmiş gibi niye şaşırıyorsun falan.
Halbuki, ben yazdım onları evet.
Halbuki olay yeni. Yani şimdi insanlar nedense haber okumadılar. Yani bak haber var Twitter'da açıklıyorum neyin ne olduğuna dair. Haber okumuyorlar. Şey zannediyorlar bu iPhone 4'ten hatta ilk iPhone'dan beri söylenen bir şey var güncellemelerle telefonunuza evet, başlatılıyor diye.
Çok eski bir geyik.
Evet ama bu haber arkadaşlar o mitle ilgili değil yani o iddialarla o böyle sokak arasında konuştuğumuz bizim zar atarken tavla oynarken abi iPhone'um da yavaşladı falan dediğimiz olay değil. Bu olay arkadaşlar şu gerçekten pil eskimiş cihazların eğer pil gücü yeterli seviyede değilse ve işlemci hızlandığı zaman telefonun kapanma gibi problemleri oluşacaksa ki biliyorsun bazı şikayetler de var öyle. iPhone'un kendi kendine kapanmaya başladı filan diye. Apple artık işlemci hızını sınırlıyor. Ta ki ne zamana kadar siz pili değiştirinceye kadar. Ama burada kızılan nokta şu, benim de kızdığım nokta şu. Madem bunu yapıyordun, okey. iOS 10'dan beraber başladın yani geçen sene başladın bu işe. Olabilir, güzel. Sen beni uyarsana abi pilin bitmiş pili değiştir işlemci hızını yarılıyorum diye.
Evet ben de onu anlamadım yani. Ben nasıl anlayacağım işlemci hızı yani?
Evet. Şunu diyebilir, bu iPhone artık standartları karşılamadığından dolayı pili sınırlandırılmıştır de. Böyle bir uyarıyı ver bana sen. Eğer garanti kapsamı içindeyse ben gidip pili değiştireyim.
İşte ondan vermiyor.
Büyük ihtimalle ondan vermiyor. Böyle bir şey mi olur yani? Bu bir haksızlık. Senin bu uyarıyı vermen lazım. Ve benim işlemci limitlendi mi limitlenmedi mi görmem lazım bunu. Gidip garantiye değiştireyim bunu. Ne kadar akıllılar ha.
Ya da satarken haberin olacak bundan. Ben sana satarken bunu söyleyecek sen onu kabul edeceksin.
Şunu alırken diyecek sana. Ben habersiz senin telefonu yarı hızından daha aşağı düşürebilirim ona göre al koçum.
Evet değer.
Ya böyle ama
sen de gene alırsın.
Ya şöyle bir olay var abi.
Alınıyor yani.
Bu olay şöyle kötü. Telefonum yavaşladı diyen kullanıcılar görmüşsündür. Abi güncelleme yükledim telefonum artık eskisi gibi değil filan diyor.
Güncelleme yüklemiyoruz o yüzden. Ayrıca işte, güncellemeye karşı olduk
karşı artık. Karşı oluyor insanlar. Bunu uyarman lazım. Kullanıcının bilinci dışında, bilgisi dışında yapılan her değişikliğe karşıyım ben. Kapanacaksa kapansın. Kullanıcı bilsin kapandığını yani.
Ya bir de şeyi bunun çözümü bu mu ya? Hani Şimdi aldığın telefonu değiştirme. Ben artık bu akıllı telefonlara çok uyuz oluyorum ya. Yani eşim de var. iPhone 5 var mesela. Hani güncelleme yapmıyor kadın bayağı bir zamandır. Ve şey, acaba başka bir şey alsak mı almasak mı diye böyle bir gitgelleşiyor. Çünkü güncelleme yapmadan bazı uygulamaları da indiremiyorsun.
Evet, ne yazık ki.
Bankaların birçok uygulaması mesela şey olmuyor, desteklemiyor eski güncellemeleri.
Mesela Ekin kollama yazmış benim tweet'e cevap olarak. Daha sonrasında destek gelmiş ona bayağı bir kullanıcılardan. Şeyi de söylemişler, güncelleme geldikçe eski telefonların kamera kalitesine düşüş gözlemliyoruz biz demişler. Fotoğraf ve kamera kalitesinde. Eğer böyle de bir şey varsa zaten böyle bir iddia. Bunu da tabii çok iyi test edip görmek lazım. Aynı koşullarda cihazı güncelleme ve güncelleme sonrası kamera nasıl diye. O zaman zaten zirve noktası yani olayın.
Vah, bu iyiymiş.
Ve birçok kullanıcı bunu söylemiş. Ekin diyor ki ben buna inanıyorum diyor. Yani böyle bir şey var diyor kesinlikle.
Ne enteresan ya.
Evet. O yaşamış. Ben, siz de yaşadınız mı merak ediyorum.
Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu asarım buraya yani. Değil kırıp çöpe atarım. Protesto şey ederim ya. Yani. Böyle bir şey olamaz.
Güncelleme yapıyorsun kamera kalite.
Bir sonraki programda biz iPhone'ları burada şey yaparken diye.
Sallandırırken. Daha da ileri gidip böyle. Öyle bir olay var arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Magic Leap dendiğinde eğer sürekli olarak böyle teknoloji yakından takip ediyor, haberleri takip ediyorsanız bir şirket olduğunu ve arttırılmış gerçeklikle ilgili çalıştığını bilirsiniz. Takip etmiyorsanız da Magic Leap nedir ki diye bakabilirsiniz. Böyle bir
onlar şey yapan değil miydi? Bu şey parmakla dokunmatik bir şey yapıyordun sanki.
Yok abi değil. O ha, neydi? Okay.
Onun da Leap'li bir ismi vardı.
Leap Motion.
Ha, Leap Motion.
Ben de ilk aslında Magic Leap diye okudum da inan aklım oraya gitti. Sonradan abi bu Google'ın yatırımı verdiği destek falan destek verdiği şirket diye hatırladım. Bu şirket 2011 yılında kuruldu. Ortada ne bir prototip var ne bir şey var. Birkaç tane promo videosu var. Biz bunları yapabiliyoruz diye. Cihazı da göstermiyorlar. Sadece her zamanki gibi o uzaydan inme videolar vardır ya. He. Vay bunu yapabiliyorlar mı filan dediğin. Öyle bir videoları var abi. AliExpress'ten ve Google'dan neredeyse 2 milyar dolara yakın yatırım aldılar. Hala da ortada bir şey yoktu ama şimdi 2018'in ilk başlarında satışa sunacakları gözlüğü gösterdiler. 3D Nano yapıyla beraber gözüne neredeyse gerçek hayattaymışçasına yüksek çözünürlükte ve netlikte arttırılmış gerçek nesnelerini yerleştirebiliyorlarmış dünyaya.
Ha, takıyorsun onu böyle şey gibi. Bizim lens Microsoft'un yaptığı şey
evet,
vardı ya.
Ona benziyor biraz. Uç noktada olanı düşün. Gerçekte olması gereken gibi olduğunu düşün.
Ya peki mimarlık ve mühendislik amacıyla gidilen bir kullanım yoksa günlük hayat içinde de olabilecek
oyunlar
bir şey.
Var. Mimarlık, mühendislik var. Mesela otobüste gidiyorsun. Diyelim ki şu anki gözlük tabii ki şu anda izleyenlerimiz görüyorlar. Her ne kadar böyle uzay filmlerindeki gibi bir şey görünse de sokakta pek takmayacağın cinsde bir şey. Yani öbür gün bu benim gözlüğüm kıvamına getirildiğinde herkes otobüste kullanım. Giderken postanı falan şöyle havaya bakarak falan kontrol edebileceksin mesela. Yani çok farklı bir olay. Dijital nesneler düşün. Belki televizyonu o gözlükten izleyeceksin. Aslında bir televizyon yok.
Zaten olacaktı bir gün ya. Ben tabii. Her şeyin televizyona ve lense ineceğini düşünüyorum. Yani en sonunda şuraya bir lens takacağız. Bayağı kıps kıps yapa yapa birbirimize
büyük ihtimalle
göndereceğiz. Benim aklım hemen arttırılmış gerçeklik deyince nesneler falan deyince farklı kullanım alanlarıyla alakalı da
bence bunun en güzel kullanım alanı oyun olacak. Nasıl bir oyun olacak abi?
Sen
elimize alacağız verip.
Sen bir dilim anlamıyorsun.
Ben anladım.
Ya bak ben sorgulamıyorum ama sektörde talepler olabiliyor böyle şeylere.
Lightwear isimliymiş gözlüğün ismi ve Lightpack isimli bir tane de şey var. Bilgisayarı var, ana bilgisayarı. Onu da cebine takıyorsun. Arada kabloyla bağlılar. Yine kablosuz sayılabilir. Nasıl kablosuz? Hani en azından bir bilgisayara falan bağlı.
En azından
bir
VR'dan daha iyi. VR gibi kask bilmem ne falan bir şey daha yok. İyi.
Birkaç oyun gösterdiler yapılabileceklerle ilgili. O çok güzel. Masanın üstünden plastik bir tabancayı alıyorsun. O sana onu şey gibi gösteriyor. Süper bir uzay silahı gibi ve hedeflere ateş ediyorsun. Yani aslında çok güzel etkileşimler olabilir.
Ama hocam bunu nasıl algılayacak?
Çünkü hiç bilmiyorum.
El hareketi, baktığın yer falan
bunlar. Yani zaten ilginç. Herkes şunda hemfikir. Gösterilen şeylerin gerçekte olmadığı aslında 3D render görüntüler oldu. Evet. Bir kontrolcü gözüküyor falan. Ama umarız ki vaat ettiklerinin yarısını bile verseler sektörü devrim yaratırlar. Ve kullanıcının arzuladığı, almak istediği bir şey olur.
Çünkü şöyle bir şey var. Elinde bir controller yoksa gözlerin ellerin tanımalı. Yani evet. Bu benim elim diye o baktığın şey tanımalıysa hareket şeyini algılayamaz yani.
Algılayamaz. Çok ileri iddialar da olabilir. Kickstarter projeleri çok gördük biz. İnanılmaz iddialar yapıp.
Ama koskoca Google'la AliExpress'in yatırım yaptığı şirketle Kickstarter şirketine
yani
aynı olmaması lazım. 2
milyar dolardan bahsediyoruz bir de yani.
Bize verse biz de yapardık.
Değil mi? Bir şeyler oluştururduk, ortaya çıkardı.
Bir şey çıkardı yani. Bir sonraki haberimiz ise ilginç bir haber. Çok bahsettiğimiz bir haber aslında. Bahsettiğimiz haber derken oyun bahsettiğimiz bir oyun. Cuphead. Cuphead biliyorsunuz iki tane arkadaşın yaptığı stüdyo kurdu. Kardeşin yaptı. Ve bu yılın en çok konuşulan oyunlarından bir tanesi oldu. Zorluğuyla, atmosferiyle, çizgileriyle falan. Ve mobil platformlara çıktı geçen gün. Şimdi normalde Cuphead'in mobil platformlara çıkmaması lazım. Neden? Bir numaralı sebebi Microsoft'un doğrudan yatırım yaptığı bir oyun Cuphead. O yüzden bir şaşkınlık oldu ama bu şaşkınlık kısa süreli sürdü. Çünkü Cuphead'i aslında adamlar koymamış. Apple Store'a. Bu arada bakın hani şey değil yani Google'ın Google Play kısmı gibi bir şey değil. Bayağı Apple Store'a koymuşlar adamlar. Sahtekar kimlik hırsızlıkları denilen bir grup almış bu Cuphead'i. Sanki o stüdyo koyuyormuş gibi koymuş. Bayağı Cuphead yazıyor. Zaten sen paylaşırsın görselini diye yani tahmin
Cuphead
ediyorum.
Cuphead yazıyor. Altında da yapımcı stüdyonun ismi var.
İsmi var.
Yayınlayan olarak.
Ve App Store'da benim bildiğim şu. Sana söyledim. Sen de doğruladın. Normalde Apple
denetimden
geçiriyor. Yani böyle bir şey nasıl oldu?
O şirkete
inanılmaz.
Sana ait olduğunu belgelerle kanıtlıyorsun.
Evet,
İstiyorlar
yani,
hepsini fotokopisini.
O yüzden böyle bir kimlik hırsızlığı olabilir gerçekten de. Evet. Yani hani adamların kimlik bilgilerini alıp hani bankada bir gün bir işlem yaparken.
Bir şekilde kandırmışlar ve sisteme koymuşlar. Oyunun videosunu da izliyorsunuz şu anda. Yani oyunu da yapmışlar bayağı bir ellerinden
ben
geldiğince.
Ben onu anlamadım, araştıracağım biraz. Yani haberin o kısmına hiç bakmamıştım çünkü oyun hemen kaldırıldığı için çok fazla şey gözükmedi etrafta. Böyle videosu falan çıkmadı. Görülen video oyunun kendisi. Yani adamlar oynayan mobil yapabiliyorlarsa boşuna uğraşıyorlar.
Boşuna uğraşmışlar. Yani.
Çünkü
olurmuş yani.
Orada bir video muhabbeti falan olma ihtimali yüksek. Ona bir bakacağım sonra.
Enteresan gerçekten, evet.
Bir sonraki haberde ilginç bir haber. Şimdi sana soracağım. Diyelim ki abi sen bir tane oyun yapıyorsun, tamam mı? 90'larda 2000'lerde falan. O oyunun çok seviliyor. Herkes diyor ki abi bu oyunu tekrar yapsanıza, bu oyunu tekrar yapsanıza. Oyunu da PlayStation'a çıkartmışsın. PlayStation bir gün konferansta, tamam mı, bir şey açıklıyor. Biz bu oyunu en sonunda tekrardan yenileyip karşınıza getireceğiz diyor. Fakat senin bundan haberin yok. Ve sen de televizyonda öğreniyorsun.
Bomba. İzlerken. Vay be iyiymiş lan diye böyle. Bir de ortakla kavgalık durum bu. Sen yaptın filan diye böyle bağırırsın adama.
Olay şu. Medieval PlayStation 1'in çok popüler oyunlarından bir tanesi. Yapımcılarına soruyorlar hani tekrar oyunuz gibi falan. Bizim de haberimiz yoktu diyor adamlar yani böyle bir şey olacağından. Ama adamlar markayı zaten bırakalı çok olmuş. Sonradan ortaya çıkıyor. Hatta bu adamların oyunu bir ara PSP'ye falan çıkmış. Ama o PSP'ye yapan ekibin yaptığı işi beğenmemişler hani. Yani biz beğenmedik, çok güzel olmamış falan demişler.
Ya, ismi bırakmışlar zaten.
Yani evet, herhalde bırakmışlar veya yeniden yapım haklarını vermişler Sony'ye. Çünkü Sony'nin markası. Ama şey komik geldi tabii. Yani en azından adamlarla ne bileyim bir aga bir sizin hani bir mail atsaydınız, biz sizin oyununuzu tekrar yapıyoruz. Belki gelin danışmanlık yapmak isterseniz falan diye. Adamlar şey diyor, önce şaşırdık diyor. Sonra mutlu olduk diyor yani. Umarım düzgün bir ekip güzelce yapar. İyi dileklerini sunmuşlar, bitirmişler yani. Bakalım nasıl bir şey çıkacak yani.
Şimdi Microsoft'un ucuz, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği bir Windows 10S sürümü mevcut. 10S aslında student'tan da geliyor olabilir. Çünkü aslında öğrencilere satılan makinalar için düşünülüyor bu daha çok. Güvenlik amacıyla da şöyle bir sınırlandırma var bu makinalarda. Sadece Windows Market'ten uygulama indirebiliyorsun. Dışarıdan kuramıyorsun. Ki Windows Market'te leş biliyorsun yani. Biliyor. Gerçekten kullanması çok zor.
Leş değil de yani biraz zorluyor insanı.
Abi download ediyor. Yani hızını bile sana doğru dürüst göstermiyor. Böyle Microsoft bazen insanı çok şaşırtıyor. Koskoca işletim sistemi yap abi.
Ben onu anlamıyorum.
O arayüzü yap ama.
Pazarlaması falan mı güçlü yani? Bu hani Edison'la Tesla muhabbeti gibi bir şey mi var yani? O yüzden mi kimse başta normalde işletim sistemi yapmak stajere çok kolay veriyorlar. Bir şey de.
Hani abi, bütün kafası çalışanlar işletim sisteminin o çekirdeğini falan yazan ekip. Bu dışarıdaki arayüzleri falan stajyere veriyorlar diye düşünüyorum.
Ya da dışarıdan başka firmaya yaptırıyorlar.
Ne bileyim yani bu kadar olamaz. Gerçekten çok işkence. Özellikle Microsoft'un oyun marketinden. Yani Windows PC için mesela bir Forza'yı indirmeye çalış. O zaman anlıyorsun Anya'yı, Konya'yı. Hele o Forza'nın dosyalarını ben bir yere taşıyayım de.
Onu ben yapacağım ya yakın zamanda. O oluyor mu?
Olmuyor abi. Diyor ki senin bu dosyaya erişim hakkın yok. Yönetici bilmem ne. Baktım bir sürü şey okudum ben. Sonra dedim lanet olsun. Bir daha download ederim.
Yapmaya backup olmuyor mu?
Abi doğru düzgün backup almana bile izin vermiyor. Leş ya. Yani platform var ya. Olmasaymış da olurmuş. Keşke olmasaymış zaten. Bu kadar sınırlandırmasaymış biz
bak,
yani.
Bak çok gömüyorsun. Sponsor alamayacağız lan. Ben konuşuyorum bağlayacağım diyorum ya. Bir sonraki programda Microsoft'u ve onların
tişörtleriyle böyle.
Xbox One X çok güzel bir konsol. Ama güzel konsol.
Şimdi şöyle bir olay olmuş. 10S'de bazı standartlar var işte. Marketten indireceksin, tarayıcın Edge olacak, Bing standart arama motorun olacak falan diye. Çok fazla eleştiri vardı çünkü millet Chrome'u kullanmak istiyor bu makinede. Yani Chrome tarayıcı kullanmak istiyor. Gerçekten Edge çok büyük bir işkence. Chrome markette görünüyor. Sonra Microsoft tekrar kaldırıyor Microsoft marketten. Çünkü diyor ki kurallarımızı ihlal etti. Neden? Biz diyor markette yayınlanacak yazılımların tam sürüm olmasını istiyoruz. Kesinlikle yönlendirme yapan yazılımlar olmaz. Çünkü Chrome'un yazılımı, uygulaması yönlendiriyor seni, download edip kurmanı istiyor. Yönlendirme yapıyor sana. Adamlar kurumu koymamışlar. Neden? Çünkü Windows Market'e koyacağın tarayıcının HTML ve JS motorları üzerinde çalışıyor olması lazım. Chrome da diyor ki yani hayırdır.
Chrome da Chrome üzerinde çalışıyor.
Aynen. Tarayıcıyı standart Chrome yapamıyorsun. Arama motorunu Google diye değiştiremiyorsun. Diyor ki yani tarayıcıyı niye koyayım ki o zaman oraya? Şöyle aralarında bir çekişme var şu anda. Bakalım kim kazanacak?
Chrome peki en başta nasıl girmiş abi?
Ya bunlar da kontrolsüz koyuyor herhalde. Adam yayında diyor koyuyor oraya. Sonra bunlar fark edip kaldırıyor.
Google'ın CEO'su koyuyor ondan sonra kaldırıyor.
Kapet'in girmesi de bence fantastik de.
Ama burada yani
bu daha da fantastik. Daha yani burada Google şey. Olayı var. Çok fantastik gerçekten. Kaldırmışlar. Ama şöyle bir olay var. Google ile Microsoft arasındaki mücadelenin en böyle ayyuka çıktığı yer neresi de Windows Phone'lardaydı. Hiçbir Google uygulaması gelmedi Windows Phone'a.
Evet, o çok sıkıntıydı.
Ve yani. Bitti platform. Ya ben sana ne söyleyeyim? Bir YouTube, bir Gmail olsaydı belki şu an bile hala da sürünse de yaşıyor olurdu. Gmail'i
aktif edebiliyorsun.
Evet ama Gmail uygulaması yok. YouTube uygulaması yok.
Ben kullandım çünkü Windows Phone'un şeyini. Şunu soracağım ben abi. Ben şeyi mantığını anlamıyorum şirketlerdeki. Şimdi dayattığın zaman neye varacağını düşünüyor Microsoft? Yani en sonunda herkes seve seve Edge mi kullanacak diye düşünüyor.
Abi şöyle.
Çünkü şimdi... şu değil bak. Bir şey iyi yaparsın. Şimdi Edge'i övenleri gördüm ben ama ben kendim gene kullandım abi Edge'i kısa bir süre.
Dayanamıyorsun. Alışkanlığını yenemiyorsun.
Çok yavaş takılıyor. Evet. Bir acayip çalışıyor yani sana pratik bir şey söylüyor. Firefox falan mesela tamam okey. Hani onlar güçlü. Opera, Safari onlar falan da okey kullanılıyorsun. Ama mesela Edge devamlı bir kavga halinde.
Nedeni yok. Kullanmak için bir nedeni yok yani.
Evet yani ne sunuyor? Hani bir şey sunamıyorsun daha iyi. Bırakmak istemiyorsun ama dayatmak istiyorsun. Bu şey gibi geliyor sanki böyle. Hani böyle bir diktatör tepende var da bunu kullanacaksın gibi. Bunun bak, amacı nedir acaba?
Windows Phone'da da aynısını yaptılar. Gittikleri yoldaki hata şu. Şimdi Apple dayatıcı bir firmadır biliyorsun. Bluetooth'tan bir şey paylaşamazsın. NFC'yi kullanamazsın. İlla onun tarayıcısını kullanacaksın. Onun altyapısından gideceksin. Müzik öğlemen ekleyemezsin. Hatta ringtone dediğimiz şu çalma sesini bile, zil sesini bile değiştiremez hemen böyle.
Ama adam buna biraz razı alıyor yani.
Neden razı alıyor? Çünkü adam iPhone'la beraber bunu kabul eden olur, etmeyen olur ama sektörün genel olarak kabulü, benim de kabulüm bu. iPhone'la beraber dokunmatik ekranlı akıllı telefon pazarını domine etti. Ve yeni bir şey getirdi ortaya. Parmaklarını düzgünce kontrol edebildiğin, kapasitif ekranları kullanabildiğin, yeni işletim sistemiyle beraber market kültürünün olduğu bir yapı getirdi. Ve bu market yapı kültürünü kendisi getirdiği için sana dayatmalarda bulunabilir. Böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın.
Tamam abi ben razı ediyorsun.
Herkesin diyorsun. Aldığı bir ürün vardır.
Bir de temelinde aslında totalde baktığı zaman da iyi bir deneyim sunuyor aslında.
Bunun karşısına kim geldi? Google. Özgürlükçü yapı dedi. Biz hı-hı. Her şeyi açığız dedi. Bu şekilde o da dayanabildi. İkisi bir güç oldular sağlı sollu. Sonra Microsoft geldi iki yol seçmesi lazım. Özgürlükçü yapı ya da Apple'ınki gibi dayatmacı yapı.
Ama bir şey sunması
dayatmacı
lazım.
Dayatmacı yapıyı seçtiler. Ama bunların düşünmediği nokta şu. Arkadaş senin ürününü almak için bir neden yok, bir istek yok ve sen dayatmacı yapı sergiliyorsun. Burada Google gibi olman lazım. Bak Google şu anda dayatmacı bir yapı sergileseydi kesinlikle Apple'ın karşısına duramazdı. Zaten iyi ve dayatmacı bir yapı vardı orada. Sen bunun karşısına aksak yapısı da olsa kimi zaman ki şu anda Android telefonlar çok çok iyiler. Bundan 3-4 sene önce ama aksak işte tökezleyen, kendi kendine bazen reset atan ama açık yapısından dolayı herkesin yine severek kullandığı telefonlardan bahsediyorduk Android tarafında yine satıyordu. Yine satabilirdin Windows Phone'unu. Ama sen hem dayat hem de saçma sapan bir yapıda kimsenin istemediği cihazları ortaya koy. Kimse almadı tabii ki.
Belki de onlar da Android tabanlı bir şey kullanıp Windows Phone değil de ya, farklı bir şekilde girmeleri.
Adamların bir sürü yazılımı var. Şimdi zaten Android dünyasını öyle domine ediyorlar biliyorsunuz. Patentleriyle beraber sektörden 1,5 milyar dolara yakın gelir elde ettiler geçen sene.
Bu koskoca senede... Microsoft düşünmüştür bazı şeyleri diyorsunuz. Herhalde düşünüyorlardır bazı şeyleri.
Bitcoin almış olabilir o para. Yani çatlayan ekranlarınızı baskılık uygulayarak tahmin edebileceğiniz bir teknoloji geliştirilmiş. Birçok böyle büyük girişim, büyük buluş yanlışlıkla keşfediliyor. Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar da polyester maddesini, polimeri daha doğrusu yapıştırıcının içine katıp daha güçlü bir yapıştırıcı yapmayı amaçlıyorlarmış. Bak zaten Japon yapıştırıcısı hep iyidir ya, Tokyo'da çalışma yapıyorlar Japon yapıştırıcısını. Bir şey keşfediyorlar orada. Cam gibi oluyor nesne, cam. Ve kırıldığı zaman baskı uyguladıklarında birleşiyor iz bırakmadan.
Süper ama o çok geç kaldı ya. Bir tık önce olsaydı daha yeni kırıldı telefon.
İşte camlara uygulandıklarında bu şeyi, etkileşimi müthiş bir başarı elde etmişler. Telefonlara uygulanabilecek halde 2020 yılında piyasaya sürebiliriz diyorlarmış. O kadar da yakın.
Daha iyi.
Ama ve düşün telefonun camı kırılacak. Şöyle basacaksın üstüne şöyle basa basa oda sıcaklığında tekrar eski haline gelecek.
O zaman bakalım ne sorunlar çıkacak.
Ha bir de o var yani. Cemime koydum erimiş filan tarzında.
Cam atıyorsun çorba gibi.
Aynen cam şey. Atmış gitmiş üstünden.
Ya cam yok uygulamalar dökülüyor aşağıya ne yapacağız?
Öyle bir olay var.
Şimdi Blizzard'ın ben burada biz seyredenler arasında Blizzard oyunu oynayan pek çok insan olduğunu düşünüyorum. Neden öyle bir izlenim edindim şu anda. Blizzard'ın ne yapacağı konuşuluyor. Bir şey yapacak mı yapmayacak mı neler oluyor falan filan diye bir muhabbet var. Blizzard bununla ilgili bir ipucu verdi ama ipucu iş ilanında saklı. Geçen gün iş ilanı paylaşmışlar. İş ilanı da aslında araç modellemesi ve araç kullanımı üzerine hani böyle bir tasarımcı, işte programcı arıyorlarmış. Ve asıl kısmı şu, şimdi araç oynanabilir hale getirecek adam ama bunu bir FPS oyununda yapacakmış. Blizzard Battlefield 5 yapıyor falan diye bir haber olsa ne bomba olurdu
yalnız,
aslında da.
Yurt dışında aksiyonu... işte ses mühendisi, mes mühendisi gibi böyle spesifik konularda mühendislikler görürsün ya. Adamın aradığı yazılımcıya bak.
Araç.
FPS oyununda araç modelleyecek ve bunu kullanmak fiziklerini uygulayabilecek yazılımcı arıyorum.
Evet.
Adam hani yazılımcı abi. Aramıyor. FPS oyununda tabii, araç modelleyecek yazılımcı
abi,
arıyor.
Abi ben başka bir şey yapamam. Mesela silah yok ama araç çok iyi yaparım diye. Daha bir duyurulmamış bir proje olduğunu söylüyorlar bunun. Projenin ne olacağını bitireceği. Bazıları Overwatch 2 diyor. Overwatch 2 de çok dedikodusu dönen bir muhabbet. Hani Overwatch 2 gelecek mi gelmeyecek mi diye. Şimdi adamların elinde bir tane FPS oyunu var zaten Overwatch. Bunun yanına bir tane daha FPS eklerler mi? Rekabet haline sokarlar mı ikisini? Ya da öyle bir FPS yaparlar ki Overwatch'un oyuncusunu çalmak yerine ikisini de bir arada oynamak isterler insanlar. Belki çok bambaşka bir dinamik olur.
Şimdi Overwatch'u orada parayla sattılar. Ayrık bir para evet kazanmıyorlar. Doğal ama olarak Overwatch 2
gelebilir. Olasılık. Ama sonuçta Overwatch'ta da bir ekonomi var, var içerisinde. Evet. Yani şey değil hani adamlar hiçbir şey kazanmıyor ya falan durumu yok. Bu sefer şunu yapabilirler ama. Hem arabayı da ekleyip işin içine yani.
Evet.
Hem oyunu kutuyla satıp hem de kozmetik üzerine satış yapmaya devam edebilirler.
Evet işte paralı oyuncu, parasız oyuncu. Paralı oyuncu arabanın içinde eziyor diğerlerini.
Parasız oyuncular da ağlayarak yalvarıyor falan.
Kaçıyorlar sadece. Arabadan kaçmacı yapmıştır onlar içinde oyunu
pislik falan. Pislik bir durum. Ben merak ediyorum vallahi Blizzard sektöre işte damga vuran firma her zaman için. Ne yapacağı, ne edeceği de önemli oyuncular için göreceğiz. Bir diğer haberim çok ilgilendirmeyecek bazı oyuncular ama önemli haber olması sebebi şu. Catherine diye bir oyun var abi. Bu oyun zamanında çıktığında ilginç bir oyundu. İlişkiler üzerine bir oyundu. Hafif de böyle bir artı 18 olmasa bile bir yani şeyi vardı. Hafif içerisinde böyle iki ilişkiler üzerine bir şeyler vardı. Değişik bir mantığı vardı. Bu oyunu remake yapıyorlar. Oyun yeni çıktı ve şimdi remake yapacaklarını söylemişler. Esprisi de şu oyun PlayStation 3 için çıkmıştı. Xbox'a da çıkmıştı hatta. PlayStation 4 de PS Vita'ya gelecek. Eğer PS Vita'yı zamanında siz de benim gibi aldıysanız, Sony'ye de şimdi buradan laf edeceğim. Bize var ya kimse sponsor olmaz. PS Vita'yı zamanında benim gibi aldıysanız ama şu an kenarda yatıyorsa oynayabileceğiniz bir oyun olabilir kendisine.
Ben PS Vita'yı almadım şimdi yalan olmasın. Ama çekmecede duruyor. Sony bana göndermişti. Ben o yüzden aldım. Alma ihtiyacı hissettim.
Ben aldım. Ha işte böyle böyle.
Ve yani gönderdikleri oyunlarla bile satın almak için hiçbir neden görememiştim yani o dönem.
Abi şundan satın aldım ben.
Çok büyük potansiyeli vardı ama.
İnanılmaz güzel alet. Evet. Ben PSP çok kullandım. PSP'de o kadar güzel oyunlar vardı ki PSP'de inanılmaz yatırım yaptılar. Vita'yı aldım buna da yatırım yaparlar diye. Oyunda Sony'den oyun aldım. O zaman Sony hani oyun gönderiyordu sağ olsun. Çok güzel oyunlar da vardı. 3-4 tane belki 5-6 tane. Sonra abi Asya pazarına özel kaldı. Çünkü Asya'da biliyorsun telefondan evet ziyade hep şu olay vardır. Çıkan oyunlar Batı'ya hitap etmedi, gelmedi. Bir şey olmadı. Vita'da yattı. Ama anlayabiliyorum çünkü mobil platform şey yükseliyor abi. O yüzden Switch'e döndüm ben de.
PS Vita sonrası zaten Sony genel olarak el konsollarına bakışını tamamen değiştirdi.
Bakmıyor ki değiştirdi.
Evet artık değiştirdi. Bakmıyor, yani. Bakmıyor artık. Kesinlikle o taraflı olmuyor. Ama güzel bir denemeydi. Biz çok umutluyduk. Dokunmatik paneli olsun, ilk çıkan oyunlarındaki grafik kalitesi olsun falan. Sonra hiçbir şekilde kimsenin iyi göstermediği bir konsol oldu. Yani adamlar biliyorsun ama onun zirvesi hep şeydir. Onlar için Gran Turismo çok büyük bir oyun.
Turismo mu?
Ya Turismo diyorum. Turismo çok güzel bir oyun serisi ama o trişik oyun görsellerinde yer almasına rağmen Vita hiçbir zaman çıkmadı.
Ya PSP'ye yaptıklarını var ya %50'sini Vita'ya yaptılar da Vita uçardı.
Çok komik.
O yüzden sinirleniyorum. Hani PSP olmasa hiç PS'de yaptılar ama olmadı. Ne yapalım denediler olmadı ama PSP çok güzeldi. Konsol olarak eksik olmasına rağmen inanılmaz oyun yatırımı aldı. Yani Guitar Hero gibi şey, Rackman Unplugged falan vardı. Evet, yolda vardı. Böyle ritim oyunu oynuyordum falan. İnanılmaz oyunlar vardı.
Hiçbirini getirmediler.
İşte o sinir oluyor insan. Ona sinir oluyor maalesef. Neyse.
Yılın en kötü şifreleri yayınlandı arkadaşlar.
Ya bu ne kadar enteresan bir şey değil mi ya?
Ya bu çok
böyle bir şey oluyor olması.
Ve ben de sizden şunu rica ediyorum. Genel olarak Gmail şifrelerinizi aşağı yazarsanız biz de en kötü şifreler kimlerinmiş görmüş oluruz.
Gmail şifreleri değil de banka ya, aslında.
Şimdi en kötü şifreler yayınlandığında en başta 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. İkincisinde password var. İşte üçüncüsünde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 var. Bu daha şeydi, kapsamlı. Mesela admin'e admin var. I love you diye şifre girmiş şimdi listeye 10. sıradan.
Futbol var.
14'te login var. 13'te monkey var. Mesela 12 welcome.
O login bence şu ya. Şöyle hani orada login yazıyor ya. Adam onu yazması gerektiğini düşünüp onu yazmış olabilir yani. Hani ha demek ki login yazmamı istiyor yani, falan.
Küverti zaten müthiş. Hani
küverti yani. 1, 2, 3, 4, 5 de aynı şey küverti.
Bu şifreleri diyorsunuz ki abartıdır hani kullanmıyorlardır.
Yok kullanıyorlar.
Biliyorsun emniyet teşkilatının bilgisayarları hacklendi bir kere. Mailler çalındı. Nasıl çalındı?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Evet bir emniyet mensubunun şifresi 1, 2, 3, 4, 5, 6'ymış abi. Yani oluyor bunlar. Şaşırmam olmuyor yani diye bir şey yok. Ve çok kullanılıyorlar. Hackerlar da zaten ilk bunları deniyor. Kesin bu böyle bir şeydir falan
diyor. Hacker yani değil ki zaten. Bu bayağı. Yani ben de
denemelik yani.
Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay bir hacker oldum artık.
Eğer siz de bu şifrelerden bir tanesini kullanıyorsanız mutlaka değiştirin. Aynı zamanda tabii ki şifre konusunda şeyi de takip etmek lazım. Ben anlatmıştım daha önce ama burada kısaca bir özet geçmekte yarar var. İşte bir yemekteyiz lokantoda. Birden bir mesaj geldi. senin şifrelerin bu mu diye tanımadığım birinden bile, bir tanımadığım bir telefon numarasından WhatsApp'tan mesaj geldi.
O ne be, çok korkunç.
Senin şifrelerin bunlar mı dedi. Bütün kullandığım şifreli böyle işte şeyle özel karakterler falan kullandığım şifre tık tık tık önüme serildi.
Aa.
Ya sen kimsin falan dedim. Aa ben seni seviyorum dedi. Senin e-posta adresini görünce seni uyarmak istedim dedi. İşte LinkedIn falan kırıldığında database'ler torrente düştü dedi. Biz indirip bakıyoruz sürekli dedi. Ve bu şifreler diğer hesaplarında çalışıyor senin dedi. Aynı şifreleri kullanmışsın hep. Değiştir şifrelerini dedi. Çift aşamalı şifreye geçtim geçebildiğim her yerde.
Aa.
Çünkü bak bazen hackliyorlar bu servisleri. Database'leri çalınıyor ve torrentlerde indirmeye sunuluyor. Senin haberin yok. Oradan indirip şifreni görüp
ne kadar güzel
millet...
takipçilerim var abi. Biz var ya hiç uyaran mı? Arkadaşlar benim de yer varsa diye.
Ne kadar tehlikeli bir şey değil mi? Çok sağ olsun. Teşekkürler arkadaşımız izliyorsa bizi. Yani orada bana çok büyük bir iyilik yaptı.
İlginç bir şey ya.
Çok garip.
Ya bende şey var mesela. Ben hiçbir online servise kartımı tanımlamam. Ama tabii ben tanımlamasam bile onlar kaydediyor mu bilmiyorum. Çünkü bazen şey var mesela bu kartı tanımlama hatırlasın mı der ya online sistem. Ben hiçbir yerinde hatırlamasın derim. Her seferinde sıfırdan giderim ama onlar database'lerinde bu adam bu kartı kullandı diye tutar mı onu bilmiyorum.
Mesela kart bilgilerin de çalındı çok oldu.
İşte o yüzden korkuyorum evet. Ben de zaten. Sanal kart kullanıyordum ama sanal kartta bir sıkıntı yaşadığımdan beri yenisini açmaya üşeniyorum. Zaten 3 yılda 3 ayda bir alışveriş yapıyorum internetten. Ama şey olayı sıkıntı işte ya. Senin elinde olmayan mesela LinkedIn'e dava açabilir misin bu yüzden benim hesaplarım çıkmış diye.
Yapamazsın
evet. Öyle bir şey
şimdi
yok.
Şimdi zaten yeni kanunlarda şey getiriliyor bu firmalara. O tartışmalar dönüyor. Böyle bir açık oldu mu açıklamak zorundasın zararı kullanıcılara hemen bir de. Gizlemek artık yasak
abi,
olacak.
Evet gizleyememesi lazım. Evet. Gizlemek büyük
önemli
fiyasko.
Konulardan biri bu. Bir diğer haberimiz de gece uykusunda elektrik üretme. Şimdi gece uykusunda elektrik üretme deyince garip değil mi? Uyurken işte elektrik üretebilin. Vücut ısınızdan elektrik ortaya çıksın falan filan tarzında. Hollandalı bir girişimci bu. Ve amaç şu, uyurken mesela kripto para madenciliği yapacağız.
Hayır başlayacağım elektrili, kripto parasına
elektrikle
ya.
Elektrikle falan diye.
Abi her yerde, hiç bunu diyeceğini beklemiyordum. Her yerde mi karşına çıkıyor insanın?
Abi 100'e yakın denekle beraber deneme yapılmış ve 127 watt'a yakın elektrik üretilebilmiş şu ana kadar.
Uyurken nasıl oluyor?
Vücut ısından özel bir giysi var. Tabii o giysiyi giyip de bu hanım kızımız gibi yatıp böyle uzanmazsın büyük ihtimalle ama şey haline getirilebilir bu ileride. Hani robotlar nasıl Matrix'te elektrik üretiyorlardı insanların vücudunda. Yani ona doğru gideceğiz işte temeller atılmış.
Ama o zaman sağlıklı uyuyabiliyor musun ki? Bilimsel olarak mesela şimdi uykuda belli şeylerin sağlanması
bu
lazım ki sağlıklı uyuyasın.
Bu alet üstündeyken uyuyabilir misin bilmiyorum yani. Hayır,
diyelim ki bunu şey yaptılar hissedemeyeceğim bir hale çevirdiler. O giydiği şeyi de hani aldığı enerji sebebiyle söylüyorum acaba rahatsız eder mi?
Isı enerjisiyle elektrik üretmesi için senin ısını belli bir yerde emiyor hani olması lazım.
Gece derler şeytan dürttü böyle bir ha, soğuk geldi
emiyor bana. Emiyor olması lazım soğuk geldi falan. Bu kabus görürsün herhalde. Başka bir şey göreceğini düşünmüyorum yani.
Evet ama Bitcoin kasmak isteyen arkadaşlar için duyurulur evet. Diye. Ben son 4 tane aslında kısa video var. Bunlardan kısa kısa değineceğim oyunlarla alakalı. Far Cry 5 ile ilgili 2 tane video çıktı. Bir tanesi direnişle alakalı bir fragman. Bir tanesi de en güzeli bence o. PlayStation kanalında oyunun açık dünyasını anlatan 26 dakikalık bir video paylaşıldı. Far Cry 3 ve 4'ten farklı bir şey görememiş. Ben paylaştım bu videoyu. İnsanlar diyorum hatta Far Cry 3 ve 4 aynısının biraz daha Amerikanlaşmış hali diye. Dikkat ettiğim şeyler şunlar oldu benim. Bir... Artık hani yanınıza birilerini alabiliyorsunuz evet. Yapay zekadan. İlerlerken mesela karşınıza bir grup denk geliyor. Bu grup esir alınmış durumda. Oradaki tarikat tarafından. Bu arada Amerika'da geçiyor ve bir tarikatla uğraşıyorsunuz. Neden polis basmıyor hala bilmiyorum. O soruya cevap verecekler diye tahmin
kesin.
Ediyorum. Yani çünkü hani Amerika oraya bir askeri şey gönderip çözer o mevzuyu ama neden bilmiyorum. Neyse o insanları kurtarıp yanınıza alabiliyorsunuz isterseniz kiralık olarak. Yanınızda bir köpek arkadaşımız var Boomer diye onu alabiliyorsunuz hikaye gereği. Açık dünyada bir sürü şey sunuyor önünüze. Çünkü adam arabayla giderken bile abi yukarıda, sağda, solda devamlı gidilecek yerler var.
Bir de
İstersen gidebiliyorsun.
Araç modifikasyonları birazcık zirvede.
Ya evet onlara abanacaklar büyük ihtimalle.
Tıra makinalı tüfek takmalar işte falan filan gibi bir sürü güzel şey var.
Ya sen modifiye edecek misin onlar üzerine bilmiyorum. Ya da hazır modifiyeliler alacaktır belki de. Belki
bilmiyorum.
GTA gibi modifiye de
olacaklardır. Çünkü modifiyesiz tırlara biniliyor. Bir tane video izledim. Aynı tırın modifiye edilmiş versiyonu var. Önüne makinalı tüfek takılmış mesela.
İşte sen değil de belki otomatik olarak
ha,
oyun
belki olabilir.
Verebilir. Evet. Çünkü bazı zaten görevlerde çok eğlenceli yapmaya çalışmışlar. Hikayenin o tarikat insanların aksine bir görev şeydi mesela. Bir tane efendim orada yok uyuşturucu üretiyormuş oradaki tarikat. Sen bir tane şey çalıyorsun. Araba zırhlı böyle. Onunla uyuşturucuya çarpıyorsun.
İşte hani GTA 5.5 ya.
GTA 5.5 bence. GTA 3'ün biraz daha görev var. GTA 5 daha gene ayakla yere basıyordu. Far Cry 3'ü 4'ü sevdiyseniz ve doyamadıysanız Far Cry 5'i seveceksiniz. Ama benim en büyük korkum şu, ben Far Cry 4'ün yarısında artık baymıştım. Far Cry 3'ü çok sevmeme rağmen. Hala aynı oyunu oynuyorum çünkü hani Far Cry 3.5 oynuyormuş gibi evet. Hissediyordum. Primal da keza aynıydı. Ya shotgun atarmış gibi mızrak atıyordum Primal'da
da. Ya bir de co-op'ta şöyle aynı. Bir şey oluyor. Geldi yapay zeka eğer çok zorlayıcı değilse yanınızdaki arkadaşlarınız da birazcık böyle şeyse, aksiyona meraklı insanlarsa, co-op falan da keyifli olmuyor bu oyunlarda. Takata tukata bir şeyler oluyor. Sen sürekli kendini koşarken buluyorsun adam öldürüp.
Bunda şeyi korumuşlar zaten. Taktiksel yaklaşım diye bir şey var ya Far Cry'den, öyle lanse edildi. İster gizli gidin. İlk çıktığı zaman çok etkileyiciydi. İster gizli git, ister aksiyon git. Oha ne kadar yaratıcı bir yaklaşım diyordun first person, ama artık kaç sene geçti. Hani evet, her oyun o noktaya geldi ve artık eskisi kadar etkileyici değil. Bu arkadaşlar bunu galiba kaçırıyor Far Cry'yi.
Olabilir.
Yapan abiler. Başka bir şeye ihtiyacı var artık Far Cry'in orada. Kötü oyun olmayacağına eminim. Çünkü zaten halihazırda iyi bir formül var. Ama artık bu formül o kadar sıktı ki beni. Bakalım diğer oyuncuları da sıkmış mı? Yorumlar hep benle en fikir gibi duruyordu, benim gördüğüm yorumlar. Daha doğrusu benim paylaştığım videonun altında. Hani sonuçta izleyici benim izleyici olduğu evet, için doğru, aynı fikirde olabiliriz. Ama merak ediyorum buradaki insanların fikri nedir? Ben baydım. Baymayan var ki oyun satıyor hala. Göreceğiz. Bir diğeri Darksiders 3. Darksiders 1 ile 2'nin kendine ait böyle bir şeyi var. Fan kitlesi var. 3'ü de çok merakla bekleyenler vardır. Bir videosu yayınlandı. Aksiyon sistemini gösteriyor. Eskisine benziyor ama biraz daha ağır başlayan, daha güçlü düşmanların olacağını hissettim ben. Karaktere bu videoda biraz daha ısındım. İlk videoda ısınamamıştım çok fazla. Fury diye bir ablayı yönetiyoruz. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Meraklıları varsa baksın derim. Son videoda ben Mount & Blade'i bekliyorum. Neden hala çıkmadı? Bannerlord diyen varsa hala ne zaman çıkacağı belli değil.
Evet.
Önce onu da bir anlaşalım.
Biz
ama
tam olduğuna emin olmadan çıkartmayacağız diye.
Kingdom Come Deliverance isimli bir oyun var. Bu oyun full gerçekçi bir orta dünya, orta çağ atmosferi yansıtıyor. O klasik kılıçlar,
kılıç dövüşleri falan bunda çok ayrıntılı ama. Yani sağdan vur, soldan
zaten
vur.
Zaten oyunun en büyük sıkıntısı da o. Oyun inanılmaz gerçekçi. Tarih gerçekçiliği arka planına alıyor. Yani senaryolar da gerçek olacakmış tamamıyla. Herifler gerçekçiliğe takıntı yapmışlar. Ve bu oyunda videosu paylaşıldı. Bu oyun bu arada Şubat Ocak gibi çıkıyor. O yüzden önemli aslında. Çünkü izleyicilerimizden bir kısmı bilmiyor olabilir. Mantık olarak çok güzel duruyor. Görsel olarak çok güzel duruyor. Kılıç dövüşleri, animasyonlar falan güzel ama ben bu oyunu oynadım abi. Betasını oynadım. Ve nasıl dövüşeceğimi hala anlamadım. Gerçekten anlamadım.
Çok zor duruyor ama.
Çok zor duruyor dövüşler. Yani eğlenceli durmuyor. Sonra şöyle bir şey oldu. Dedim ki belki betasını ben 2 sene oldu oynayalı. Belki düzeltmişlerdir kılıç kısmını. Sonuçta adamlar bağımsız yapımcı falan. Büyük stüdyo aslında. Bir tane YouTuber'la çalışıyor bunlar dünya çapında. Adamla oynamışlar geçen ay. Yapımcı gelmiş, adam da oynamış. Abi adam tutorial kısmında, YouTuber, tutorial kısmında 5 kere oynadı geçemedi. Yok, dövemiyor karşısındakini. Ve yani bu normal bir şeymiş gibi. Ah yapamadık falan filan diyor böyle. Ama oyunun başı ya. En başı be.
Aa, bu abi her kullanıcı yani, hitap etmediğinin kesin kanıtı yani.
Çok gerçekçi yapmışlar. Yani oyun, her zaman söylüyorum, gerçekçi olması güzel bir şey, kötü bir şey
ama
olarak söylemiyorum.
Oyun
oynuyoruz. Mesela Mafya bir en güzel örnek. Çok gerçekçi diye övülür ama eğlencelidir de oynarken. Sıkılmazsın evet, ama bunda mesela bir zırh takıyorsun, miğfer takıyorsun, şu kadar görüyorsun. Bayağı bu kadar görüyorsunuz kamerayı.
Bak, bir mermi dövdüğün Call of Duty, Battlefield oynayan insanlar var bunu hani ekstrem modlarında ama ne kadar keyifli olabilir? Kafanı kaldırdığında ölürsün abi.
Ama keyifli gene olabilir de şöyle bir şey var. Adam ona keyif alır, o sıkıntı değil ama istersen öyle oynamak zorunda evet, değilsin. Çünkü ekstrem modda oynayan var, 100 kişi varsa normal oynayan 100 bin
evet,
kişi var.
Var.
Yani herkes öyle oynamak zorunda.
Seçenek sunman lazım.
Bir de şöyle bir şey var abi. Battlefield'da attığın vurduğun belli. Hani atıyorsun vuruyor. Bunda ne yaptığını tamamlayamıyorsun. Yani sağlamı çekiyorsa çok zor. Umarım o işi çözerler. Çünkü çok güzel duruyor. Çok oynamak istiyorum oyunu. Ama çok zor duruyor.
Dövüş kısmını belki yapay zekaya emanet edersin ya. Benim için dövüş dersin. Botlar çıkar.
İyi de o zaman ne anlamı var? Oyunun esprisi o zaten.
Dövüş benim için vakit.
Ben bir de bu oyun betasında öldüm biliyor musun? Ve nedenini anlamadım. Meğer aç kalıyormuşum, zehirlenmişim. Besin zehirlenmesi geçirmişim. Ve anlamadım bunu.
Abi yok ya.
Bayağı yani, hardcore ya.
Bayağı hardcore ve şey, işi gücü bırakacaksın. Yaşamaya mı uğraşacaksın orada?
Gece yolculuk edemiyorsun. Şey lazım, lamba lazım falan. Bunlar güzel detaylar.
Evet,
sana hoş
değil,
gelmeyebilir. Sen
yok
PUBG
güzel, yok kötü
PUBG
değil.
PUBG çıktı bu arada. Onunla benim de paylaşayım.
Evet. Veya eğer oyunu satın aldıysanız bir Winner Chicken Dinner o şeyi almışlardır. Tişörtü.
Almışlardır belki.
Evet ama yeni alanları yok.
Zamanında alan. Erken erişimde
evet,
alanları.
Ve ben 500 liraya bir de biliyorsun değil mi? Onun içinde şey varmış. Ben hala nasıl yapılıyor bilmiyorum. Tişört satıyormuş işte adamlar ya. Etek metek böyle 1000 liraya, 2000 liraya falan.
Satıyorlar evet.
Valla ekstrem ya. Bu oyun ekonomisi işini kesinlikle çözemedim. Bu da Bitcoin gibi bir
ben
şey.
Ben sana CSGO'da ne paralar döndüğünü söylesem.
Ay, inanılmaz gerçekten ya. Ondan sonra yani, işte e-gamespor falan bilmem ne. E-spor falan ne, millet böyle pompalı.
Güzeller
pompalı.
Böyle otomobilde film camı
aynen
mesela
aynen gerçekten.
Varmış.
Cama ne oldu? Film camı
Kingdom
nereye gitti?
Kingdom Come Deliverance'ın aksiyon sistemi yamuk yumukmuş
aynen,
falan.
Aynen onları konuş.
Halbuki CSGO ikisi bir yapsaydık özel. Sektöre girdiğimizden
şey
beri zengindik.
Lootbox açacaksın her bölümde.
İşte onu diyorum. Onu diyorum. Hem açacaksın hem de sponsor
challenge
bulacaksın.
Challenge. Hangimizin lootbox'ından ne çıkacak filan böyle.
Ya, o CSGO açan tüm tanıdıklarımı kıstıracağım bir gün geçirdi. Hepsini döveceğim.
Evet, bu da son haberimizdi arkadaşlar.
PUBG'nin hayır değildi. PUBG'nin serverları çöktü çıktığı gün.
Ha, normaldir.
Bilmem sen çok seviyorsun ya, bir laf sokayım dedim PUBG'ye.
Çöksün zaten, adamların sunucuları çoğu zaman kapalı ki. PUBG'den. Hep böyle bir şey çıkıyor. Bir saat kapandı, kusurumuza bakmayın, geliyor sunucu. Ama en azından adamlar dürüst, kapandığında söylüyorlar.
Ne diyecek, kapanmadı. Oynayanlar var Mesut Bey. Siz yanlış görüyorsunuz bu diyecek.
Ya da Apple gibi. Yani hızlı hız düşüyor ama siz bunu yeni mi fark ettiniz ya? Biz düşürdük bunu. Geçen sene düşürdük hatta falan tarzında böyle. Evet arkadaşlar, bir X1'in daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.